Ayrım 25.
Geri döndü ve bir arabanın çarptığı adamın yere düştüğünü, arabanın tekerlekleri altında 2-3 metre sürüklendiğini gördü. Sonra adamı sürükleyen küçük kamyonet delice bir hızla ters yönden Venezuela sokağına dalarak gözden kayboldu. Venezuela sokağına bu yönden girişin yasak olduğunu bilmeyen yoktu. Olanları pek önemsemedi. En ufak bir sözü bile kaçırmadan göstericilerin arasında yürümesini sürdürdü. Egnatia sokağına geldiğinde kalabalık dağıldı. Bir şey öğrenmek olanağı da kalmadı. Taksi durağına vardığında karşı kaldırımdan yürüyerek gösterilerin yapıldığı yere dönmeye karar vermişti ki emniyet müdürüyle karşılaştı. Allak bullak olan müdür birinin ezildiğini bildirdi. Hapı yuttuk, ezilen sanırım Z dedi. Generalin ilk düşüncesi olayın basit bir trafik kazası olduğu yolundaydı. Bu durumda bile sırtlarına bir takım sorumluluklar yükleniyordu. Çünkü başımızı derde sokmak için böyle bir kaza hazırlayan komünistler kısa süre sonra kazayı sömürmekte de gecikmeyeceklerdi. Durumu soğukkanlılıkla gözden geçirmek gerekiyordu. Emniyet müdürünün koluna girdi ve Modiano çarşısının ağzındaki arabasına götürdü. Arabayla kısa bir süre dolanıp yer yer kavga çıkıp çıkmadığını anlamaya çalıştılar. Arabada kazanın komünistlerce sömürülmesini önlemenin yollarını tartıştılar. Müdürün şaşkınlığı gitgide artıyordu. Bir dost ve jandarma genel müfettişi olarak üzerine düşeni yaptı, onu yatıştırdı. Bu araba gezintisi sonunda yatıştırıcı olarak da etkisini gösterdi. General korkacak bir şeyi olmadığına, hiç hesapta bulunmadığı halde olay yerine gelişinin sorumluluğun bir bölümünden kurtulmasına da yardım edeceğine müdürü inandırdı. Ne olursa olsun aralarındaki dayanışmayı sonuna kadar sürdürecekti. 11'e doğru emniyet müdürlüğüne döndüler ama arkalarından savcılar yetişti. Yargıç: Generalim, size savcılar kaça doğru geldiler? General: Yaklaşık olarak bile söyleyemem çünkü onlara durumu haber vermek benim işim değildi. Üstelik aradan 3 ay geçti. Sorumluluk taşımadığım ve savcıları arayıp bulmakla yükümlü olmadığım için o sıra önemsemediğim bir takım olayları hatırlamam çok güç. Yargıç: Sorumluluk taşıyıp taşımadığınız bir yana savcıların emniyet müdürlüğüne aşağı yukarı kaçta geldiklerini, kaça doğru fark ettiğinizi söyleyebilir misiniz? General: Geldiklerini fark ettim ama kaça doğru geldiklerini yaklaşık olarak bile söyleyemeyeceğim. Yargıç: O sırada savcılar size sanığın yakalanıp yakalanmadığını sormuşlar. Siz de nereye kaçarsa kaçsın er geç elimize geçecek yanıtını vermişsiniz. Geldikten ne kadar sonra savcıların bu soruyu sorduklarını söyleyebilir misiniz? General: Az önce de belirttiğim nedenlerle yaklaşık olarak bile saatini söyleyebilmem olanaksız. Yargıç: Size göre savcılar gecenin o saatinde emniyet müdürlüğüne neden gelmişlerdi? General: Hiç kuşkusuz Z'nin kazaya nasıl kurban gittiğini ve sanıkların yakalanıp yakalanmadıklarını öğrenmek istiyorlardı. Yargıç: Savcılar sanıkların ele geçip geçmediğini anlamaya geldilerse bunun size ve emniyet müdürüne sormaları kaçınılmaz bir şeydi. Öyleyse gelişleriyle bu soru arasındaki süreyi nasıl olur da hesaplayamazsınız? General: Savcıların kafasının içinde değilim ki. O sıralar pek çok kişi gibi savcılar da cinayeti polisin işlediğinden ya da hiç olmazsa işlenmesine seyirci kaldığından kuşkulanmış olabilirlerdi. İnançları buysa ilk tepkimizi görmek için gelmeleri, bu yüzden de bize soru sormak için uzunca bir süre beklemeleri gerekmiş olabilir. Yargıç: Sizce sanığın tutuklanmasından savcılara hemen haber vermemek cinayeti polisin hazırladığı konusundaki kuşkuları doğrular mı? General: Bana göre polise yöneltilen kuşkular savcılara durumu haber vermekte gecikmenin sağlam bir dayanak bulamaması halinde kısmen doğrulanabilirdi. Yargıç: Daha açık konuşun. Bu gecikme gerekli mi yoksa gereksiz miydi? General: Gerekliydi. Yargıç: Savcılar polisin cinayetle ilgisinden kuşkulanmakta haklı mıydılar? General: Sorunuzun karşılığını ancak savcılar verebilir. Bana sorarsanız savcıların böyle bir kuşkuya kapıldığını düşünmek bile tarihsel bir yanılgıdır. Yargıç: Polis derken bütünüyle emniyet görevlilerini değil, özellikle sizi belirtmek istiyorum. General: Savcılara sorun. Yargıç: Geçmişte adalet örgütünün Selanik polisinden kuşkulandığı belki dikkatinizi çekmiştir. General: Böyle bir şey aklımın köşesinden bile geçmedi. Yargıç: O gece savcı yardımcısını emniyet müdürlüğünde gördünüz mü? General: Hayır, görmedim. Yine de o sıralar Hangi gün olduğunu kesinlikle bilemeyeceğim. Emniyet müdürünün odasında savcı yardımcısıyla karşılaştık ve kendisiyle görüştük ama neler konuştuğumuzu şimdi hatırlayamıyorum. Yine de Zeyn'in uğradığı kazadan söz ettiğimizi sanıyorum. Bu görüşme 22 Mayıs gecesi de geçmiş olabilir. Yargıç, önce hayır görmedim dediniz. Şimdi de bu görüşme 22 Mayıs gecesi geçmiş olabilir diyorsunuz. Çelişkiye düşüyorsunuz. General, her neyse emniyet müdürü sanığın yakalandığını benim yokluğumda açıkladı. Hem de bu açıklamayı soru kendisine sorulduktan 5 ya da 7 dakika sonra yaptı. Yargıç, izin verirseniz benim varlığımda ya da benim yokluğumda sözleri birbiriyle çelişki halinde. Demek soru sizin yanınızda soruldu. Müdür sizin yokluğunuzda bu soruyu yanıtladı. Bu nasıl iştir? Sizin yanınızda yanıt vermekten çekiniyor muydu? General, yanıtım onu şaşırtmıştı. Herkesin içinde beni yalancı çıkarmak istemedi. Yargıç, belki de gizlenecek bir şeyiniz olduğunu sanıyordu. Susmayı yeğe tuttu. General, bu sorunuzun yanıtını ancak emniyet müdürü verebilir. Yargıç, astınız olarak yetkilerini çiğnediğinizi de düşünerek sizi yalanlamak istememiştir belki. Milli emniyetle ilgili sorulara yanıt vermesini yasaklamış olmanız da düşünülebilir. Yoksa sanığın yakalandığını bilmesi ve er geç yakalanacak yanıtını verdiğinizde sizi yalancı çıkarmaması başka türlü açıklanamaz. General, emniyet müdürü sonradan bana sanığın ele geçtiğini savcılara bildirdiğinde içlerinden birinin Bay Prodromides'in çok kızdığını anlattı. Yerinden fırlayıp sözcüğü sözcüğüne şunları söylediğini de iletti bana. Dostum, aynı oyunu bana bir kere daha oynadınız. Bu sözlerle 961 yılı seçim kampanyası sırasında geçen bir olayı hatırlatıyordu. O sırada bir jandarma dikkatsizlik sonucu bir komünisti öldürmüş ve aynı savcı olayı uzunca bir gecikmeyle öğrenmişti. Üstelik bu gecikmeyi doğrulayan bir neden de yoktu o sıra. Yargıç, demek kuşkulanmakta haklıydı. Bir keresinde dikkatsizlik sonucu cinayet işlenmişti. Şimdi de trafik kazasında adam ölüyordu. General, bu sorguyu kaba bir güldürü saymasam hemen kendimi öldürürdüm. Yargıç, son zamanlarda emniyet kuvvetleri arasında o kadar intihar girişimi duyuldu ki kimse bu tür olayları ciddiye almıyor. Emniyet müdürünün odası dışında geçirdiğiniz 7 dakikalık süre içinde ne yaptınız? General, midem bozulmuştu. Öğlen yemeğinde yediğim ahtapot yahnisini bir türlü sindiremiyordum. Telefon çaldı. Sorgu yargıcı acele isteniyordu. Sorguyu akşam üstüne bırakıp acele çıktı gitti. General, Siyonist hareket ve temsilcilerini içinden sövüp sayarak peşinden yürüdü. Akşam yepyeni bir tuzakla karşı karşıya kaldı. Avukatı gelmemişti ve onun yokluğu generali kuşkulandırıyordu. Yanlış bir şey söyleyebilir, ağzından yanlış bir söz çıkabilirdi. Yargıcın işini bir an önce bitirmek kararında olduğu anlaşılıyordu. Yargıç, gösteri sırasında emniyet kuvvetlerinin başında kim vardı? General, bu soruya karşılık veremem çünkü o gece jandarma genel müfettişi olarak görevli değildim. Emniyet müdürlüğü kararıyla o gece emniyet kuvvetlerinin başında kimin bulunduğunu size söyleyemem. Yargıç, dosyamda emniyet müdür yardımcısını görevlendiren yazılı emrin sureti var. Ama emniyet müdürü de gösterileri izliyordu. Bu durumda kim sorumlu? Müdür mü, yardımcısı mı? General, karar yine emniyet müdürünce verilen yeni bir kararla iptal edilmediği sürece düzenin sağlanmasından sorumlu tutulması gereken yardımcısıdır. Ancak müdürün emniyet yönetmeliği uyarınca ve gösteri yerinde bulunmasında ayrı genel bir sorumluluk taşıdığı da hesaba katılmalıdır. Yargıç, karar nasıl iptal edilebilir? General, emniyet müdürü tarafından verilen yazılı ya da sözlü bir emirle. Yargıç, söz konusu gösteri sırasında emniyet müdürü düzenin korunmasını üzerine almadığına göre gösteriler boyunca orada bulunmasını nasıl açıklayabilirsiniz? General, o geceki olayda görüldüğü gibi kapalı yerlerdeki gösteriler genellikle emniyetin ve semt karakolunun denetimi altındadır. Böyle durumlarda düzeni korumak için sayısı pek fazla olmayan emniyet görevlisinden yararlanılır. Ama işinden baş alabildiği zamanlar emniyet müdürünün durum hakkında kişisel bir görüş edinmek üzere olayların geçtiği yere kadar uzandığını bilirim. 22 Mayıs gecesi de olan budur. Oraya gitmesi müdürün sorumluluğu üstlendiği sonucuna varmayı gerektirmez. Gösteri boyunca orada bulunması olağandır. Karşı gösteride kendini gösterdiğine göre gerekli bir hal bile almıştır. Yargıç, Durum anlattığınız gibi ise ve bu tür gösterilerin denetimi semt karakollarına veriliyorsa 39-25-87-12 sayılı emirle o gece bütün emniyet kuvvetlerinin harekete geçirilmesini nasıl açıklarsınız? Düşünün ki o gece harekete geçirilenler şunlardır. 1. 2 jandarma yüzbaşısı ve 1. bölgeye bağlı 40 er. 2. 2. jandarma bölge komiserliğinin bütün memurları. 3. 3. bölgeden bir yüzbaşı 2 teğmen. 4. 4. jandarma taburunun 1. bölüğü. General, bildiğiniz gibi Piccadilly Club sahibi salonun barışseverlere vermeyi kesinlikle reddetmişti. Zeyn'in bu tür olaylar karşısında sert tepki gösterdiği bilindiğinden hükümet kararını çiğneyip toplantıyı açık havada düzenlemesi bile akla gelebilirdi. Sanıyorum böyle bir olayın önüne geçmek ve her türlü kalabalığı dağıtmak için böylesine önemli sayıda emniyet kuvveti harekete geçirilmiştir. Kapı vuruldu. Gelen generalin avukatıydı. Generalin güveni yerine geldi. O ana kadar oturduğu yerde diken üstünde gibiydi. Rahatladı, kayışını gevşetti. Avukat içinde önemli bir belge bulunduğunu belirtmek istercesine evrak çantasını okşadı. General masanın üzerindeki bardağı kullanıp kullanamayacağını sordu. İçine meyve tuzu atıp köpüren suyu bir dikişte içti. Yargıç: özetleyelim. Emniyet müdürünü almak üzere göstericilerin olduğu yere uğruyorsunuz. Oraya vardığınızda da görevinizin Bolşoy Balesi'ne gitmemeyi ve orada kalıp gösterileri izlemeyi gerektirdiğini görüyorsunuz. İyi ama görevinizle ilgili kaygınız nasıl oluyor da düzenin sağlanmasından kimin sorumlu tutulacağını merak etmenize yol açmıyor? General, karşı göstericileri püskürtmek için emniyet müdürünün birkaç kere jandarma subaylarına emir verdiğini gördüm. Bu arada yardımcısı da boş durmuyor, aslarına durumla ilgili emirler yağdırıyordu. Yargıç, bugüne kadar düzenin korunmasından kimin sorumlu tutulacağını merak etmediniz mi? General, o gece görevli olsaydım sorunuzun yanıtını verebilirdim ama o gece olayları yalnızca bir gözlemci olarak izliyordum. Yargıç, bir gözlemci olarak o gece neler gördünüz? General, emniyet müdürü yeni bir emir vermediği halde yardımcısının müdür orada bulunduğuna göre sorumluluktan kurtulduğunu belirtmesini şaşkınlıkla dinledim. İyi niyetinden kuşkum yok, yalnız yönetmeliği yanlış yorumladığı görüşündeyim. Tarafsız bir görüşle konuşmak gerekirse müdürün olay yerine gelmesi tüm sorumluluğun yardımcısından ona geçtiği anlamına gelmez. Yargıç, demek müdür sorumlu değildi, yardımcısı da kendini sorumlu saymıyordu. Onunki tarafsız değil, kişisel bir görüş. Öyle ki 22 Mayıs gecesi emniyet kuvvetlerinin başında sorumlu kişi yoktu. Böyle bir durum karşısında ne gibi bir tavır takındığınızı doğrusu merak ediyorum. General, çok daha sonra müdürün yardımcısıyla konuşurken o gece kendini sorumlu saymadığını ağzından işittim. Ama bir kere daha belirtmeliyim. Müdür gibi yardımcısı da boş durmadı. Bütün emniyet kuvvetleri güçlerinin sonuna kadar uğraştılar, didindiler. Bir an bile poliste en ufak bir hareketsizlik belirtisine rastlamadım. Bu nedenle de o gece emniyet kuvvetlerinin başsız kaldığı yolundaki görüşünüz savunulamaz. Bütün jandarma subaylarıyla polisler hiç durmadan koşuşuyor ve kötü bir olayın önüne geçmeye çalışıyorlardı. Yargıç, Z konuşma yapacağı binaya geldiği sıra yaralanmıştı. Pirushas da saldırıya uğramıştı. Karşı göstericilerin sayısı gitgide artıyor, taş atıyor, bağırıyor, barışseverlere saldırıyorlardı. Bu alanda edindiğiniz büyük deneyimi dikkate alarak çok tehlikeli bir durumun yaratılmakta olduğu dikkatinizi çekmedi mi? General, tehlikeli bir durumun yaratıldığını fark etseydim görevim jandarma yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince düzenin korunmasını üstlenmek olurdu. Ama sözünü ettiğiniz belirtiler bu tür gösterilerde olağandır. Durumun tehlikeli olduğunu anlamak için Pirushas'ın yaralandığını, Zeyn'in öldürüleceğini önceden bilmek gerekirdi. Ama bütün bunlar önceden nasıl kestirilebilir? Hayatımda Kızıl Haç arabasının saldırıya uğradığını pek az gördüğümü belirtmeliyim. Böyle bir olaya daha önce bir kere iç savaş sırasında rastlamıştım. Ben de Spandonis sokağının köşesinde dursam ve bir kamyonetin hareket ettiğini görsem çekilmezdim. Böylesine bir cinayetin işleneceği kimin aklına gelebilir? İnsanoğlunun ayı ve deniz diplerini fethetmeye hazırlandığı çağda siyasal amaçlarla bu tür cinayetlerin işlenmesi akıl alacak şey değildir. Yargıç, ben de aynı görüşteyim. General, Demek ki düzenin korunması üzerime alsam müdürden fazla bir şey yapamayacaktım. Yargıç, tam tersine birçokları emniyet kuvvetlerinin başına geçseydiniz, tartışılmaz otoritenizi ve büyük deneyiminizi hesaba katarak gösterinin böylesine kanlı bitmeyeceğine inanıyorlar, general. Hayır, sözleriniz beni her ne kadar gururlandırıyorsa da deneyim sahibi olmanın özellikle hizmet yılına bağlı bulunduğunu kabul etmek zorundayım. Oysa emniyet müdürünün hizmet süresi benden 5 yıl çoktur. Dolayısıyla da deneyim bakımından da benden ileri demektir. O gece düzeni sağlama savaşını kaybetmiş olsa da her zaman emniyet kuvvetlerinin önde gelen bir unsuru sayılmıştır. Ayrıca da büyük otoritesi olan bir jandarma subayıdır. Yargıç, jandarma genel komutanlığının motorlu birlikleri bu gösteri dolayısıyla harekete geçirilmiş miydi? General, hatırlamıyorum. Yargıç, Z kamyonet altında kaldığından emniyet kuvvetlerinden kaçan arabanın peşine düşen oldu mu? General, bana anlatılana göre birçok kişi kamyonetin peşine düşmüş ama kimler olduğunu bilmediğim gibi hangi araçlardan yararlandıklarından da haberim yok. Yargıç, Yangus'u cinayetten önce tanır mıydınız? General, kendisini görmüş olabilirim. Hem yalnız kimlik kağıtlarındaki resimde değil. Şunu da belirteyim ki, jandarma kuvvetlerindeki görevimi her zaman en geniş anlamıyla almış, ihtiyaç içindekilerin yardımına koşmayı ödev saymışımdır. Adamın çevresinde halk sevgisinden geniş bir akım yarattığımı söyleyebilirim. Bu yardımı yaparken ihtiyaç içindekilerin siyasal görüşlerini de hiçbir zaman önemsememişimdir. Doğru yola sokmak için solculara da yardım ettiğim olmuştur. Hiç de hak etmedikleri halde yardım elimi onlara uzatmakla en etkili güçlerimden birini temsil ettiğim devletin ihtiyaç içindeki tüm yurttaşlara anlayışla eğildiğinin örneğini vermek istemişimdir. Yargıç, General de Gaulle'u korumakla görevli kişiler arasında Yangos da var mıydı? General, olabilir. Gerçek birer komünizm düşmanı olmak koşuluyla bütün gönüllülerden de Gaulle'u korumakta yararlanıldı. Yargıç, sonra da bu gönüllülere teşekkür etmek için Aresu lokantasında gösterişli bir yemek verdiniz, öyle mi? General, baştan aşağı yalan, böyle bir yemek verilmedi. Toplum içinde önemli yer tutan rejimin önde gelen adamlarından biriyle yakın ilişkileri bulunduğunu hissettirmek için Yangus böbürlenmiş olacak. Ya Keller? General, 4 yıl oluyor. Ulusal Direniş Örgütü bir bayram dolayısıyla düzenlediği kutlama törenine beni de çağırdı. Tören komünistlerin propaganda alanında etkili oldukları kentin en yoksul semtlerinden Tumba'da yapıldığından çağrıyı kabul etmeyi görev saydım. Söz konusu Keller'ı sevimli bulduktan başka, işgal yıllarında başında bulunduğum Ulusal Direniş Hareketi'nde yüzbaşı olarak görev alması da çok hoşuma gitti. Sonradan yayımlamakta olduğu Elenlerin Yayılması adlı derginin bir sayısını yolladı. Dergiye göz attığımda dikkatimi çeken Alman hayranlığı kuşkumu uyandırdı. Geçmişiyle ilgili bir soruşturma yaptırdım ve savaş boyunca mücadele ettiğim Pulos'un Hitlerci milislerinde subaylık yaptığını öğrendim. Birkaç kere beni ziyarete geldi. Ayıp olmasın diye kapıdan çevirmedim ama uzak durmaya ve soğuk davranmaya özellikle dikkat ettim. Yargıç, gösteri sırasında binaya taş yağdırıldığı dikkatinizi çekti mi? General, hayır. Bunu 2 gün belki daha sonra öğrendim. Yine aynı olaylar sırasında sökülen parke taşlarının binaya atıldığında söylediler. Yargıç, yaptığınız açıklamalara göre binanın balkonuna konan hoparlörler sesin oldukça uzaktan duyulmasını sağlıyordu. Z, özellikle sizin adınızı vererek yetkililerin korunma önlemleri almalarını istediğinde gösterdiğiniz tepki ne oldu? General, böyle bir istekten haberim yok. Üstelik benden böyle bir şey istenmediğine de güvenim tam. Z'nin nedenli yürekli ve yiğit biri olduğunu bildiğimden hayatını tehlikede bile saysa korunması için çağrıda bulunacağını sanmıyorum. Yargıç, size göre hoparlörlerle çevreye yayılan konuşmalar bir karşı gösterici topluluğunu kızdıracak kadar kışkırtıcı yan taşıyor muydu? General, konuşmalar kışkırtıcı olmaktan da öte ortalığı velveleye veriyordu. Yine de karşı göstericiler kendiliklerinden ya da başkalarının uyarısıyla toplanmıştır. Yargıç, başkaları sözüyle kimleri kastediyorsunuz? General, bilemeyeceğim için size yanıt veremeyeceğim. Yargıç, Milli Emniyet'in çeşitli bölümlerinden verilen emirler var mı? General, bilemem. Bunlar beni ilgilendirmeyen idari sorunlardır ama hiç sanmıyorum. Yargıç, Gazete muhabirlerinin yumruk sallayan iki sivil polis memurunun karşı göstericilerle birlikte barışseverlere saldırışının resmini çekmelerine ne dersiniz? General, bu polis memurlarının kendiliklerinden harekete geçtikleri, polis görev ve yetki yasasının sınırlarını aştıkları görüşündeyim. Üstlerinin onları kışkırttığına ve insan olarak gülünç hale soktuğuna inanmam. Yargıç, göstericiler arasındaki komiser de dikkatinizi çekti mi? General, evet, sivil giyinmişti ama kendisiyle konuştuğumu hatırlamıyorum. Yargıç, görevli miydi? General, haberim yok. Yargıç, ancak adına gösteri dolayısıyla görevlendirilen kişiler arasında rastlanıyor. Neden oradaydı acaba? General, komiser görevinin gerektirdiği her yere gitmekte özgürdür. Yargıç, görevle neyi kastediyorsunuz? General, iz sürme, olaylar ve kişilerin gözlenmesi. Yargıç, size son bir soru daha soracağım generalim. Yorduğumu biliyorum ama bu sorguyu yapmam zorunluydu. Bütün bu olayların sizce nedenleri nelerdir? General, bu soruyu sorduğunuza sevindim. Uzun yıllardan beri yıldızların incelenmesi başlıca merakımdır. Gezegenlerin ve güneşteki lekelerin hareketlerine bakarak olayları önceden görmeyi öğrendim. Böylece olaylardan tam bir ay önce İsrail devletinin kuruluş tarihini hareket noktası alarak ben Gurion'un İsa ile ilgili açıklamaları ve Kuruşçev'in nükleer savaş halinde Akropol'ün yerle bir edilmesiyle ilgili konuşması arasında şaşırtıcı benzerlikler buldum. Ustaca birleştirdiğim bu iki olay, Elen Hristiyan uygarlığına karşı girişilecek bir saldırının başlangıcıydı. Koç burcuyla Zuhal gezegeninin birleşmesi ve gezegenin çekimi sonucu başlangıç Selanik'e rastlıyordu. Söz konusu tarihi 7 ile çarpıp elde ettiğim sayıyı Meryem anamızın yaşına böldüm ve okyanusların dibinden 22 rakamının çıktığını gördüm. Bundan sonra ayın merkezini büyük ayının üst ve kenar açılarından biriyle birleştirmek 10 rakamını elde etmeme yetti. Sonuçta olacağını önceden kestirdiğim gösteri 22 Mayıs gecesi saat tam 10'a rastladı. General büyük bir neşeyle yerinden kalktı. Avukat da peşinden yürüdü. Sorgu yargıcını selamlayıp çıktılar. Dışarıda gazeteciler bekleşiyordu. Sorgu 7 saat sürmüştü. Hepsi sabırsızlanıyordu. General ile avukatı hiçbir şey söylemeden aralarından geçtiler. Gece ilmiğini körfezin boynuna geçirmişti. Köylü toplulukları generali öven yazılarla gelmişlerdi. Bir el hareketiyle general dağılmaları gerektiğini belirtti. Uluslararası fuarın üzerinde patlayan donanma fişekleri gökyüzünü aydınlatıyordu. Aynı anda da Yunan sinemasının en ünlü oyuncuları fuar çerçevesinde düzenlenen ve sona eren festivalin yapıldığı ulusal tiyatrodan ayrılıyorlardı. Generalle avukatı doğruca emniyet müdürünün kendilerini beklediği kahveye yöneldiler. Oturur oturmaz da müdür ne olup bittiğini sordu. General bir duble konyak ısmarladı. Ortak bir savunma çizgisi izlemeye karar verdiler. Ertesi gün sorgu sırası müdüre gelecekti. Söyleyecekleri generalinkilerle uyuşmalıydı. Buradan gidelim dedi general. Dikkat çekmemeliyiz. Kahvenin içinde bir flaş patladı. Müdür yerinden fırlayıp fotoğrafçının üzerine saldırdı. Ama adam gecenin karanlığına karışmıştı bile.